Ayrım 9, Akan Sulara Karşı, Talip Apaydın, sayfa 141. Turhal'dan ayrılıyoruz. Önce bir Amasya'ya gidip okulu göreyim dedim. Kentin girişinde Yeşil Irmak'ın hemen kıyısında aslında ilkokul olarak yapılmış iki katlı, 8 derslikli bir yapı. Yalnızca bir müdür atanmış. Yeni bir yatılı okul açmak ne demek? Dünya işin içinde boğulmuş adam. Aman kardeşim de gelin dedi. İkiniz de müdür yardımcısı olun. İstediğiniz gibi kuralım şu okulu. Nasıl kurarsak öyle gider. Size geniş yetkiler tanıyacağım. Çok rahat çalışacaksınız. İçtenlikli bir izlenim bıraktı üstümde. Ortaokul çıkışlı 110 yatılı kız öğrenci alacaktık. Okulun üst katı yatakhaneler, alt katı derslikler olarak kullanılacaktı. Dışarıya mutfak yapılacak, yemek kapları alınacak, somyalar, yataklar sipariş edilecekti. Müdür bir hamlede anlattı. Hadi hemen çabuk gelin dedi. Birlikte yürütelim işleri. Ben sizi az çok tanıyorum. Değerli arkadaşlarsınız. Çok iyi anlaşacağız sizinle. Evine yemeğe götürdü. Daha önce öğretmen okullarında çalışmış, deneyimli arkadaştı. Anlaşabileceğimizi kestirdim. Turhal Ortaokulu'nda her gün sıkılacağımıza burada çalışabilirdik. Peki, geleceğiz dedim. Amasya ne de olsa bir il merkeziydi. Beni tanıyan, seven arkadaşlar da vardı. Yakın bir ilgi gösterdiler, sevinçle karşıladılar. Seferber olup ev aradılar. Üçler Mahallesi'nde yeni yapılmış bir ev tuttuk. Eşyalarımızı getirmek üzere Turhal'a döndüm. Çevre değiştirmek her seferinde rahatlattı bizi. 5 yıl çalıştığımız Turhal'dan ayrılıp Amasya'daki yeni görevime başlayınca anlatılmaz bir iç rahatlığı yaşadım. Çocuklarımızın birisi ilkokul 4. sınıfa, öbürü 3. sınıfa geçmişlerdi. Gerisini burada okuyacaklardı artık. Amasya, kayalık, dik iki dağın arasında eski bir Anadolu kenti. Yeşilırmak ortasından akar, eski yapılar, yıkık kaleler, çepçevre ufku kaplar. Görüş alanınız daralır. Amasya halkı çok görmüş, geçirmiş, çelebi insanlar. Güleç yüzlü, uyumlu ve anlayışlı. Biz tam bir coşkuyla başladık işe. Öğrencilerimizi topladık, alınacakları aldık, eksikleri düzdük. Mutfağı, depoyu kurduk. Birkaç öğretmen arkadaş da verildi. Memur, aşçı, görevli. Kadroyu az çok tamamladık ve geceli gündüzü çalışmaya başladık. Yüzden fazla yatılı öğrenci. Ayrıca gene kız erkek gündüzü öğrencilerimiz de var. Onlar geceli evlerinde kalıyorlar. Gündüzleri okula, derse geliyorlar. Müdürle öbür öğretmen arkadaşlarla tam bir uyum içindeyiz. Halise kızların iç sorunlarıyla ilgili grup öğretmenliği görevini alıyor. Biz öbür müdür yardımcısı arkadaşla yönetim işlerini paylaşıyoruz. Benden daha genç, çoğunu o yükleniyor. Benim özel çalışmalarıma zaman bırakmak istiyorlar. Fakat iş çok. Yeni kurulmakta olan bir yatılı okul. Dünya kadar eksiğimiz var. Koşturuyoruz. O günlerde Amasya halkı, sivil asker, üst yöneticiler bizim okula özel bir ilgi gösteriyorlar. İstediğimiz her türlü yardımı yapıyorlar. Bunu anmadan geçmek istemiyorum. Yatılı okul Amasya için bir yenilik. Yiyecek maddelerini yakınımızdaki sebze halinden sağlıyoruz. Eti, ekmeği usulüne uygun biçimde çarşıdan alıyoruz. Öğrenci giysileri için bakanlıktan gelen parayı nasıl harcayalım diye öğrencilere soruyoruz. O işlere ben bakıyorum. Manto, takım, tayyör, etek, papuç. Öğrencilerle birlikte hesap ediyoruz, birlikte kararlaştırıyoruz. Öğrencilerle demokratça ilişkiler içindeyiz. Çoğu kasabalardan, Amasya merkezinden gelmiş ortaokul çıkışlı kızlar. Evlerinden, annelerinden yeni ayrılmışlar. İkide bir ağlamaya başlıyorlar. Ayrılmaya kalkanlar oluyor. Yavrum, kızım, güç yatıştırıyoruz. Bizim hanım biraz daha sert davranıyor. Naz yaptıkları kanısında. Bu yaştaki kızları ilk kez yakından gördüğüm için ben doğrusu bocalıyorum. Nasıl davranmak gerektiğini kestiremiyorum. Her tür kişilik var işlerinde. Kendini beğenmiş, sinik, riyakar, bencil, özverili. Kimisi kaş çatmak gerekiyor, kimine bir güler yüz yetiyor. Şu var ki yönlendirmek daha kolay oluyor. Benim dersimden çok iyi sonuçlar alınabiliyor. Oysa çoğu daha önce müzik dersi görmemiş. Ama yatılı okul haftada ikişer saat dersim var. Akşamları yemek aralarında durmadan mandolin çalıyorlar. Zorunlu tutmuştum. Bazı yönlerden köy enstitülü bir hava estiriyoruz. Halk oyunları, halk müziği, olabildiğince çok kitap okumak. Sorunları konuşmak, tartışmak. Öbür öğretmenler de bu havaya uyuyorlar. Şimdilik bir sürtüşmemiz yok. Hiç değilse suskunlar. Biz daha etkin durumdayız. Genel ortamda da buna yardımcı. Rahat çalışıyoruz. 1965'lere kadar böyle gidiyor. Bu arada okul müdürü Amerika'ya gönderilmek üzere Ankara'ya İngilizce kursuna çağrılıyor. Müdür vekilliği bana kalıyor. 6 aya yakın sürdürüyorum bu işi. Yöneticilik için kendimi bir daha deniyorum. Yok, bana göre değil. Bir kez okumaya yazmaya zaman kalmıyor. Sonra da fazla sorumluluk duygusu yıpratıyor insanı. Biraz geniş olacaksın, aldırmayacaksın. Bense titizim. Yöneticilik bana göre değil. O yıl mıydı, ertesi yıl mıydı? Öğretmen Okulları Genel Müdürü Selman Erdem telefon etti. Sizin çalışmalarınızdan memnunuz. Bakanlık müfettişlerinin raporları var elimde. Şu, şu, şu. Öğretmen okullarından birisinin müdürlüğünü isteyin. Kararnamemizi hemen çıkarayım. Eşinizi de aynı okula alalım. Birkaç öğretmen okulunun adını saydı. Bazıları batıda, çok iyi okullardı. Teşekkür ettim, özür diledim. Yöneticilikte çalışmak istemediğimi söyledim. Şaşırdı. Ama nasıl olur, pek çok arkadaşımız okul müdürü olabilmek için kapımızı aşındırıyor. Siz neden istemiyorsunuz diye sordu. Efendim, 6 aya yakın denedim. Kendimi fazla sıkıyorum. Bana göre değil dedim. Hele kestirip atma, bir iki gün düşün. Hocanımla da konuş, dedi. Düşündük, konuştuk. İki gün sonra telefon açıp istemediğimi, öğretmen olarak çalışacağımı söyledim. Derken yeni bir öneri geldi. Amerika'ya bir grup öğretmen gönderilecek. İngilizce kursuna katılmak üzere Ankara'ya gelin. 2 yıl falan kalınacak Amerika'da. Çocuklarımız 12-13 yaşında, en kritik dönemdeler. Bir de Amerika'ya gönderilme konusu kafamda bir takım soru işaretleri oluşturuyor. Uzunca düşündüm ve onu da geri çevirdim. Özellikle bu konuda sonradan kendimle barışık kaldığımı belirtmeliyim. Yani iyi yaptığım kanısındayım. Yeni müdürle de iyi çalışıyoruz. Gerçi 1965'lerden sonra politik ortam yavaştan değişmeye başlıyor. Bizler yeniden gözden düşüyoruz. Öğretmen Dernekleri, Milli Federasyonu, yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor. Aydın'da yeniden seçildik. Hem de bu kez halktan gelen ve halkın yanında olan öğretmenler ezici çoğunlukla federasyonu ele geçirdik. Karşıtlarımız elendi. Başkanlığa Şükrü Koş, genel sekreterliğe Hayrettin Uysal geldiler. Seçim sonuçları alındıktan sonra biz yönetim kurulu üyelerini teker teker kürsüye çıkarıp konuşturdular. Bir şiirimin ilk dizeleriyle başladım. Biz iğne deliklerinden geçirildik. Tüyümüzü vermedik. Akan sulara karşı yüzdük. Bugüne geldik. Salondan bir alkış koptu. Neye uğradığımı şaşırdım. Müthiş bir alkış. Genel kurul böylesine onaylıyordu bizi. O kış 1963 Şubat'ında Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla Ankara'da bir de öğretmenler yürüyüşü yapıldı. Türkiye'nin her yöresinden gelen 20 bin öğretmen Ankara sokaklarında yürüdük. Hiç olmamış bir şeydi. Öğretmenin sesi böylesine etkin duyuluyordu artık. Elbet bunları ben yönettim demiyorum. Hiç ilgisi yok. Bu konuda çok daha etkin arkadaşlarımız vardı. Onların yanında benim katkım küçüktür. Gene o yıllarda bakanlığın düzenlediği 7. Milli Eğitim Şurası'na federasyon temsilcisi olarak katıldık. Daha önceden haberim olduğu için bir konuşma hazırlamıştım. Kağıttan okuyarak yaptım o konuşmayı. Türkiye'de uygulanan genel eğitim politikasını eleştiriyordum. Epey yankılar yaptı. O konuşmamda geçen bir cümleyi, "Bu eğitim düzeninde beyin oğlu bey, çobanın oğlu çoban oluyor" cümlesini bir gazete manşette kullandı. Kürsüden inince gazeteciler çevrimi sardılar. Kime yanıt vereceğimi şaşırdım. Elimden kaptılar kağıdı. Aydın Öğretmen Kurultayı'ndan döndüğüm günlerde bir oğlumuz daha doğdu. Adını Aydın Toprak koyduk. Şimdi iç mimarlık son sınıf öğrencisi. Düşünüyorum da o yıllarda bize karşı içten içe bir güç de oluşturuyordu. Her yerde Milliyetçi Öğretmen Dernekleri kuruluyor ve federasyon yönetimi olmadık suçlamalar yapılıyor, yazılar yazılıyor, iftiralar atılıyordu. Acıdır, bazı çevrelerce besleniyor ve üstümüze kışkırtılıyordu bu dernekler. Öğretmenler iki kampa ayrılmıştı. Politik kavgalara koşulu olarak bizim aramızda da amansız bir savaşım gittikçe kızışıyordu. Bunlar olurken Amasya'da bana karşı tavır da yıldan yıla değişti elbet. Bu konuda çok ilginç anılarım var. Eski bir şair. Adım yazar, sanatçı olarak az buçuk duyulmuştu Amasya'da. Sayıları az da olsa sanat düşün dergilerini koşturan aydın kişiler vardı. Kulaktan kulağa yayılıyordu elbet. Derken yüksekçe bir görevli, Eski şiir beğenisiyle biçimlenmiş yaşlı bir memur keşfetti beni. Hiç okumadı ama bir şeyler duyduğu anlaşılıyordu. Okula geldi. Benimle sohbet etmek istedi. Bahçedeki havuzun başına oturduk. Kahve içtik. Başladı divan şiirinden gazeller okumaya. Kendisi de çok yazmış ama yayınlama olanağı bulamamış. Şimdiki dergiler, yayıncılar sanatın incesinden, şiirden anlamıyorlarmış. Konuşkan bir adamdı. Ağdalı bir dili vardı. Dediklerinin çoğunu anlamıyordum ama ayıp olmasın diye baş sallıyordum. İkide bir üstad, aziz, üstad diye sesleniyordu bana. Sıkılıyordum. Çok ayrıydı dünyalarımız. Bunu bana nasıl anlatırdınız? Boğaz'dan, yalılardan, musikili meşkili şölenlerden söz ediyor. Onların özlemini çekiyordu. Biraz da böyle birini tanımak için sabırla dinledim. Arada sorular soruyor, benim de konuşmamı istiyordu. Ama ne diyebilirdim? Çok yavan kalacaktı. Belli etmemeye çalışıyordum. Okumakta olduğu bir divan şiirinin bir yerini anımsayamadı. Rastlantıya bakın, okuldan kalma kulak dolgunluğu ile ben tamamlayıverdim. Bu yetti işte. Her okuduğunu, her söylediğinde benim de bildiğimi zannetti. Çok sevindiğini belirtti. Kendisi ut da çalarmış, hanım da güzel söylermiş. Beni evine çağırdı. Birlikte demleniriz, sohbet ederiz. Çok meyus ve mesut oldum diyerek ayrıldı. Kapıya kadar uğurladım. Hay Allah, nasıl bağdaştırdım bu adamla. Gitmedim elbet ama o tekrar geldi. Bir daha, bir daha. Her seferinde sıkıntılar basıyordu üstümü. Sonradan duydum, Mevlevi imiş. Tam bir gericiymiş. Memurluğunu da idare ediyorlarmış işte. Yakında emekli olup gidecekmiş. Sonradan o da benim hakkımda bir şeyler duymuş olacak ki ayağını kesti. Yakınımızda Er Eğitim Tugayı vardı. Öğretmenler, lise mezunları orada kısa dönemler halinde eğitim görürlerdi. Onlardan kimileri benimle görüşmek için okula gelirlerdi. Öğretmenlerin çeşitli sorunları vardı. Onları federasyona ulaştırmamı, çözüm bulmamızı falan istiyorlardı. Bazıları da müzik heveslisiydi. Yardım ederdim ama okulum bir kez kız okuluydu. Genç adamların böyle sık sık gelmeleri kötüye de yorumlanabilirdi. Giderek soğuk davranmaya başladım. Sonradan ünlü bir türkücü başıma vurdu bunu. Hocam dedi, ben senden bir şeyler öğrenmeye geliyordum okula. Ama sen kızlara geldiğimi sanıyordun. Hiç yüz vermiyordun. Ey dedim, taşranın koşullarını bilirsin. Dikkatli olmak zorundaydım. Belediyenin bir bandosu vardı. Bandonun şefliğini emekli bir astsubay yapıyordu. Bayramlarda, Ramazan günlerinde marşlar, türküler çalar, çarşıda yürüyüşler yaparlardı. Fakat bazı parçaları ısrarla yanlış çalıyorlardı. Hiçbirisi nota bilmiyordu. Düzelteyim dedim ama düzeltemedim. Emekli astsubay pek havalı biriydi. Nefesli çalgılarda bu böyle çalınır deyip çıktı işin içinden. Anlatmanın olanağı yoktu. 1966 yılındaydı sanıyorum. Ben o zaman bakanlık emrindeydim. Ordu evinde bir sanat şöleni yapıldı. Şiirli, müzikli bir gece. Tugay'da astemin olarak askerliğini yapan Türkçe öğretmeni bir arkadaş bu iş için görevlendirilmişti. Bir gün bana geldi. Abi dedi, generalimin selamı var. Sen de katılacaksın. Birkaç şiir okuyacaksın. Ben katılmayayım dedim. Bakanlık emrindeyim. Davam Danıştay'da sürüyor. İyi olmayabilir. Hayır dedi, katılacaksın. Generalim biliyor. Konuştuk bunları. Ben gelip seni jiple alacağım. Zorunlu olarak hazırlandım. Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan, Cahit Kulebi'den, Melih Cevdet Anday'dan birer şiir, kendi şiirlerimden de iki tane kağıtlara yazıp cebime aldım. Sivas'tan Aşık Veysel çağrılmıştı. Başka konuklar da vardı. Aşık Veysel'le son olarak orada konuştuk. Beni sesimden tanıdı. Oysa aradan bunca yıl geçmişti. Eski Hasan'a olan günlerimizi falan andık. Müzik, şiir derken sıra bana geldi. Mikrofona çağrıldım. Kısa açıklamalarla hazırladığım şiirleri okumaya başladım. Dönemin valisi, general, öbür üst görevliler hanımlarıyla birlikte aynı masada oturuyorlardı. Bir takım gürültüler, aralarında konuşmalar oldu ama ne olduğunu ben anlayamadım. Valinin asık suratla oturduğunu, öbürleri alkışlarken onun alkışlamadığını görebildim yerime otururken. Sonradan Halk Partisi'nden milletvekili seçilen Türkçe öğretmeni arkadaş açıkladı. Vali ile general benim için tartışmışlar. Vali benim neden çağrıldığımı sormuş. Bir iki yakışıksız söz etmiş. General de sert biçimde yanıtlamış. Kendisi gelmek istemedi. Ben getirttim demiş. İkisi de biraz alkollüymiş. Zaten içkili bir toplantıydı. Tatsızlığı görünce ben erkenden ayrıldım. Asıl gürültü sonradan kopmuş. Konu tekrar açılınca general hanımların yanında valiye hakaret etmiş. Çok tatsız bitmiş toplantı. Türkiye Öğretmenler Sendikası. 1961 Anayasası tüm çalışanlara sendika kurma hakkı tanımıştı. İşçiler sendikalaşmaya başlamıştı. Biz öğretmenler de dernekler çerçevesi içinde çalışmayı yeterli bulmuyorduk artık. Parasal bir takım olanaklar getiren, ülkemizin perişan olmuş eğitim sorunlarını daha etkin irdeleyebilme yolunu açacak olan sendikal örgütlenmeyi öngörüyorduk. Yurdun her köşesinde bunu isteyen arkadaşlarımız vardı. Bir araya geldikçe konuşuyor, bu görüşü olgunlaştırmaya çalışıyorduk. Gerçi o günlerin ortamı içinde fazla bir sendikal bilgi ve deneyimimiz de yoktu. Ama öğreniriz, anayasanın verdiği bu hakkı kullanmalıyız diyorduk. Uzun süre tartışıp durduk. Sonunda Ankara'da toplanan bir küme öğretmen, arkadaş gerçekleştirdi bunu. Ben de kurucu üyeler arasındaydım. Genel başkanlığa Fakir Baykurt'u getirdik. O önceleri sendikanın ne olduğunu bilmediğini, kabul edemeyeceğini söyledi. Uzun uzun konuştuk. Bunun tarihsel bir görev olduğunu, tüm öğretmenlerin bir sendikada toplanabilmeleri için kendisinin bu işe girmesi gerektiğini, isterse sonradan ayrılabileceğini söyledik. Uzun uğraşlardan sonra kabul etti. Hemen şunu belirteyim. Fakir arkadaş tam bir özveriyle ve başarıyla çalıştı. Parlak sonuçlar aldı. Birkaç yıl içinde 80 bini aşkın öğretmen sendikanın üyesiydi. Güçlü bir kamu görevlileri sendikası olarak yıllar yılı görev yaptı. Milli eğitim sorunlarını enine boyuna irdeledi, yanlışları eleştirdi. Meslektaşlarımızın haklarını savundu. Danıştay'da davalar açtı. Avukatları yoluyla kovuşturdu ve çoğunu kazandı. Açığa alınan öğretmenlerin maaşlarını ödedi. Ben de son döneme kadar yönetim kurulu üyesiydim. Amasya şubesinde biz kurduk. İlginçtir, o yılların havası içinde Amasya'ya yeni atanan Milli Eğitim Müdürü ile ben bu işe öncülük ettik. Öğretmenleri toplayıp sendikanın yararlı olacağını anlattık. Bir numaralı üye bu Milli Eğitim Müdürü, iki numaralı üye bendim. Bunları şunun için yazıyorum. Sonra o dönem değişti. İktidar değişti. Hava aleyhimize döndü. Bu müdür sandalyesinde kalabilmek için hatta daha ileri görevlere geçebilmek için Türkiye Öğretmenler Sendikası'ndan ayrıldı. Karşımıza geçti. Türkiye Öğretmen Sendikalı öğretmenlere olmadık işlemler yapmaya başladı. Önceleri benimle, beni rahatsız edecek derecede yakın arkadaşlık ilişkileri kurmak isterken sonradan aramaz oldu. Bundan hiç şikayetçi değilim. Hatta memnundum. Ama Türkiye Öğretmen Sendikalı öğretmen arkadaşları yaptığı haksızlıklar ağrıma gidiyordu. Bir gün fırsat bulup konuştum. Biraz da sert sözcükler kullandım. Gene alttan aldı. Abi sana yanlış aksettirmişler. Ben öyle şey yapar mıyım? İnanma falan dedi. Yükselme hırsı ile değerleri çiğneyebilecek yapıda olan bu meslektaşımızla ileriki yıllarda birkaç kez karşılaşacaktık. Tatsız şeylerdi. Hepsini anlatmak istemiyorum. Yalnız elma sandıklarından söz etmeliyim. Bir gün okuldan evime giderken yolum sebze halinden geçerdi. Okula sebze meyve aldığımız kavzı malın önünde Milli Eğitim Dairesi'nin cipini gördüm. Baktım müdür de orada. O günlerde aramız henüz iyi. Bir merhaba diyeyim diyerek yaklaştım. Arkası dönük olduğu için beni göremiyordu. Birkaç sandık elma almış. Sandıkların üstüne de yazmışlar. Önce bir şey anlamadım. Kabzı mala sıkı bir pazarlığa tutuşmuşlar. Kabzı mal en iyi Amasya elması bunlar müdür bey. Daha aşağısı idare etmez diyor. O da canım öğretmen okulunda senden her gün mal alıyoruz. Biraz indir diyor. Ne oluyor diyerek araya girdim. Müdür beni görünce bir bozuldu. Ne diyeceğini şaşırdı. Elma sandıkların üstündeki yazıları okuyunca durumu anladım. Bakana, müsteşara, genel müdürlere gidiyordu sandıklar. Şey, Amasya'dayız ya, biraz elma göndereyim dedim. Gülümsedim. Hiçbir şey söylemeden yürüdüm evime. Hiç düşünemezdim böyle şeyleri. Aklıma bile gelmezdi. Çok şaştığımı unutamam. Gene o yıldı. Belki daha önce. Bir gün bizim okula geldi. Abi falanca sizin okul arkadaşınız değil mi diye sordu. Evet dedim. Ne olmuş? Bilmem ne genel müdürü olmuş. Telefon açalım da bir kutlayalım. Önce siz konuşun, sonra beni tanıtın, ben konuşayım. Yok canım dedim. Ne gereği var? Okuldan ayrıldığımız günden beri hiç karşılaşmadık. Şimdi bir şey bekliyor sanır. Vazgeç. Israr etti. İlle kutlamak istiyordu. Telefon numarasını da hazırlamıştı. Santralı bulup Ankara'yı istedi. Ben derse gireceğim, sabırsızlanıyorum. Az bekle abi, şimdi bağlarlar. Müdür bey, siz daha önce tanıyor muydunuz bu adamı? Hayır, tanımıyorum. Şimdi sizi tanıştıracaksınız. Birkaç güzel söz de söyleyin abi, olur mu? Kulağıma fısıldadı. Çok ters geliyordu bana böyle şeyler. Sıkılıyordum. Demek bu yollarla yukarılara doğru tırmanıyorlardı. İlk olarak bir genel müdürü kutlamak zorunda kaldım. Çok da pişman oldum. Söyleyecek söz bulamadım. Bizim Milli Eğitim Müdürü konuşacak deyip uzattım alıcıyı. Bir şey söyleseydin diye fısıldadı gene. Yok dedim, yapamam. Telefona geçince düğmesini ilikleyip bir açıldı bu. Bir konuşmaya başladı. Allah Allah. Genel müdürlüğünüzü kutlarım efendim. Sizin oraya gelmeniz çok bizi mutlu etti efendim. Talip abiyle sizi hep konuşuruz efendim. Değerinizi biliyoruz efendim. Daha fazlasını duymamak için acele çıktım dışarı. Koşarak dersime girdim. 9. ayrımın sonu, sayfa 156.